bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman, Bilgi Yayın Evi. 1 ve 3. basım Nisan 2005, 4, 6. basım Mayıs 2005, 7, 15. basım Haziran 2005, 16, 25. basım Temmuz 2005, 26. basım Temmuz 2005. Fidyos Kayıt Stüdyosu'na seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 12 Ağustos 2005. Okuyan Levent Fidyos. 80 yıldır beklenen kitap. Dünyadaki en meşru, en ahlaklı, en haklı, en kutsal savaşlardan birinin, emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşının, bir millileşme ihtilalinin romanı, şaşırtıcı bir yakın zaman destanı. Tüm yeni nesillere eşi olmayan bir armağan. Özakman'ın kitabı tarihsel bir gerçeğin güzelim bir Türkçeyle roman diline dönüştürülmesidir. 40 yıllık özel çabayla saydamlaştırılan özgün tarihimizin anlamını yeniden ve bu vakitte içimize sindirmek bize ve yeni kuşaklara her zamankinden daha çok gerekli. Bu kitabı okuyun, çocuklarınıza okutun, dostlarınıza armağan edin. İlhan Selçuk, Cumhuriyet. Şu Çılgın Türkleri okuyun, çılgın babalarınızla, dedelerinizle onur duyun. Hasan Pulur, Milliyet. Olağanüstü akıcı, öğretici, bize yakın geçmişimizi bir kez daha yaşatan bir eser. Emin Çölaşan, Hürriyet. Hiç 688 sayfa boyunca gözlerinizin sürekli dolduğu oldu mu? Hiç bir kitap boyu acıyı, kederi, gururu ve zaferi akıl almaz medcezirler arasında adeta yaşadığınız oldu mu? Hiç hıçkırıklarınızdan övünç duyduğunuz oldu mu? Benim oldu. Elleri öpülesi Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabını okurken. Ümit Zileli, Cumhuriyet. Bu kitabı okurken kendi babamdan ve amcamdan, ailemden hep duyduğum olayları yaşadım. Bunu ancak Çılgın Turgut yazabilirdi. Ancak doğrusu haset duymadım desem yalan olur. Böyle bir şaheseri kendim yazamadığım için. Altemur Kılıç, Orta Doğu. Şu Çılgın Türkleri bu yaz mutlaka okuyun, okutun. Hatta Çılgın Türkler kursları açıp gençlere Kurtuluş Savaşı'nı öğretin. Mutlaka. Ali Atıf Bir, Milliyet. İçindekiler. Ön söz. Başlangıç 28 Haziran 1914, 1 Nisan 1921. Birinci kitap Yunan Büyük Taarruzu. Birinci bölüm Kütahya Eskişehir Savaşı'na hazırlık 1 Nisan 1921, 10 Temmuz 1921. İkinci bölüm Kütahya Eskişehir Savaşı 10 Temmuz 1921, 24 Temmuz 1921. Üçüncü bölüm Sakarya Savaşı'na hazırlık 25 Temmuz 1921, 13 Ağustos 1921. Dördüncü bölüm Ankara'ya yürüyüş 14 Ağustos 1921, 22 Ağustos 1921. Beşinci bölüm Sakarya Savaşı 23 Ağustos 1921, 13 Eylül 1921. İkinci kitap Türk Büyük Taarruzu. Birinci bölüm Büyük Taarruza Hazırlık 14 Eylül 1921, 13 Ağustos 1922. İkinci bölüm Afyon Güneyine Yürüyüş 14 Ağustos 1922, 25 Ağustos 1922. Üçüncü bölüm Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922, 18 Eylül 1922. Sonuç, 19 Eylül 1922, 27 Ekim 1922. Son söz ve dipnotlar. Ön söz. 1948 yılında 10 arkadaş Nezih Bayman adlı bir arkadaşımızın başkan olduğu Anadolu Oymağı adlı bir derneğin düzenlediği uzun yürüyüşe katıldık. Polatlı'dan Dumlupınar Zafertepe'ye kadar yürüyecek, Sakarya siperlerinden aldığımız toprağı Zafertepe'deki anıtın toprağına katacaktık. 19 Ağustos 1948 günü Ankara'dan Polatlı'ya trenle gittik. Polatlı'dan Zafertepe'ye kadar 10 gün yaya yürüdük. Yol çizgimiz şöyleydi. Polatlı, Beylik Köprü, Acıkır, Mülk Köyü, Sivrihisar, Çifteler, Seyit Gazi, Türkmen Ormanı, Alayunt, Kütahya, Altıntaş, Çalköyü, Zafertepe, Zafer Abidesi. Zafertepe'ye 29 Ağustos gecesi vardık, toprakta uyuduk. Sabahleyin on binlerce insan şehirden ve köylerden trenle, otobüsle ve yaya olarak tören alanına aktılar. Burada 30 Ağustos geçit törenine katıldık. Ertesi yılda yapıldı bu yürüyüş. Ben Kütahya Zafertepe bölümüne bir daha katıldım. Bu kez Altıntaş üzerinden değil, Olucak'tan geçerek Dumlupınar'a geldik. Geçtiğimiz yerler savaşların olduğu Yunan işgali görmüş, işgal ve zafer günlerini yaşamış yerlerdi. Savaşa katılmış, tanık olmuş insanlarımız sağdı. Onları dinleye dinleye yürüdük. Yol boyunca not aldım. Milli mücadele ile ilgili anıları toplamam böyle başladı. Zaman içinde kitap, dergi ve gazetelerde çıkmış yazılı anıları derledim. Bu dönemi yaşamış, görmüş asker ve sivillerle konuştum. Derleme sınırımı genişletip milli mücadele ve cumhuriyet dönemiyle ilgili özgün ya da çeviri, bütün belge, araştırma, inceleme kitaplarını da toplamaya başladım. Alamadıklarımı, o zamanlar fotokopi yoktu, el yazımla çoğalttım. Birinci ve ikinci dönem TBMM tutanaklarını sağladım. Harp Tarihi Dairesi'nin kitaplığındaki Yunanca'dan çevrilmiş kitapları okudum, fotokopisini alamadığım için el yazımla kopya ettim. Bu konudaki yeni yazıya çevrilmemiş eski yazı kitapları rahmetli kayınpederim İlhami Gökçekoğlu ya da annem okudu. Haritalar ve fotoğraflar topladım. Sakarya ve Büyük Taarruz bölgelerini birkaç kez gezdim. Milli mücadele ile ilgili bilgi ve belge toplama tutkum 50 küsur yıldır sürüyor. Hemen hiç ara vermedim diyebilirim. Bu derleme ve okumayı hala da sürdürüyorum. Bu kaynakları o kadar çok okuyup inceledim ki insanları yakından tanımış, bazı olaylara sanki tanık olmuş gibiyim. Bazı olayları yaşadığım vehmine kapıldığım zamanlar oluyor. Yaklaştıkça büyüyen bir macera romanından daha heyecan verici olan milli mücadeleyi gençler için roman olarak yazmayı, bu uzun ve yoğun emeği böyle değerlendirmeyi düşündüm. Birkaç roman kişisinin çevresine dönerek değil, bütünüyle her cephesiyle anlatmak istedim. Bunu yapabilmek için bu tür anlatımlarda kullanılan zincirleme ve paralel kurgu modelinden yararlandım. Okurlar bu büyük konuyu sade ve meraklı bir roman gibi yorulmadan okusunlar istedim. Bunu başarmış olmayı çok isterim. Gençlerimize uzun zamandır milli mücadeleyi gerektiği gibi anlatmıyoruz. Bu yüzden şimdiki birçok orta yaşlılar da milli mücadeleyi iyi bilmiyor. Bilmemek oranı gittikçe artıyor. O görkemli olayı eski soluk fotoğraflara benzettik. Oysa cumhuriyetimiz o mücadelenin ürünü ve kaçınılmaz sonucudur. Yeni devletin kuruluş felsefesini o mücadele belirlemiştir. Anadolu aydınlanması, birliği ve yurttaşlık bilinci o büyük mücadeleyle başlamıştır. O dönem bilinmeden bugünü okuyamayız, yarını göremeyiz. Milli mücadelenin emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşı olduğu anlatılmadığı için gençlerimiz başkalarının kurtuluş mücadelelerine imrendiler. Kendi tarihlerine, kendi kahramanlarına yabancılaştılar. Milli mücadelenin bir yazarın hayal zenginliğine ihtiyacı yok. Şaşırtıcı bir yakın zaman destanı, gerçek olaylar hayali çok aşıyor. Bu gurur ve ibret verici gerçekleri roman biçimi içinde yansıtmak istedim. Şu çılgın Türkler belgelere dayalı gerçek olgu ve olayların romanıdır. Belgeler, mektuplar, anılar, makaleler, bilgiler, raporlar, haberler gerçeğe bağlı kalınarak öyküleştirilmiştir. Genel olarak bütün kişiler gerçektir. O zamanlar soyadı yoktu. Ben bu önemli insanların bilinmesi için soyadlarını da kullandım. Havayı yansıtmak, ayrıntıları belirtmek ve konuyu yürütmek için Nesrin, Yüzbaşı Faruk, Doktor Hasan, Gazi Çavuş, Saatçi Ali Efendi, Panayot gibi birkaç hayali kişiye yer verdim. Olaylar tarih sırasıyla anlatılmış, gün içindeki olaylar da sabahtan geceye doğru sıralanmıştır. Şu Çılgın Türkler elbette bir tarih kitabı değildir. Bununla birlikte o dönemi ve özellikle de insanlarımızı anlatan belli başlı tarihi ve askeri olayları ihmal etmedim. Savaşlar teknik açıklamalardan ve ayrıntılardan ayıklanmış olarak ana çizgileri, özellikle de ruhu korunarak hikaye edilmiştir. Deniz olaylarının ancak bir kısmına yer verebildim. Örnek olarak Rüsumat'ın hikayesini anlatmakla yetindim. Yunanlar için Yunan kaynaklarını, İngilizler için İngiliz kaynaklarını kullandım. Aleyhlerindeki bilgiler kendi kaynaklarında, uluslararası kurulların raporlarında ve yabancı gazete ve araştırma kitaplarında yer almaktadır. Hiçbir şeyi abartmadım, küçültmedim de. Aktarılan olayların gerçek olduğunu belirtmek için geçerli kaynakları gösterdim. Dipnotlar sonda toplanmıştır. İlk kez okurken dipnotlara hiç bakmamanızı dilerim. Romanın başında Mondros Mütarekesi'ne 2. İnönü Savaşı'nın son gününe kadar geçen sürecin bir özeti var. Bu süreci biliyorsanız bu özeti okumasanız da olur. Ama isterseniz roman bitince bir göz atın. Belki dikkatinizden kaçmış birkaç gerçek bulursunuz. İyi bilmiyorsanız romanı daha sıcak izlemeniz için okumanızı tavsiye ederim. Anıları, gazete, dergi ve kitapları toplarken birçok insandan yardım ve destek gördüm. Hepsinin adını ansam sayfalar alır. Yarısına yakını da rahmetli oldu. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sonsuzluğa göçmüş olanlara rahmet diliyorum. Bir küçük açıklama. Bu çalışmamı bilen televizyon daire başkanı Serpil Akıllıoğlu Kurtuluş Savaşı'nı TRT'ye dizi olarak yazmamı istemişti. 1992. Malzemeyi roman olarak kurgulamıştım ama heyecanlandım. Kurtuluş Savaşı ile ilgili filmlerde halk ıska geçilir, sosyal ve siyasi yan yok sayılırdı. Olay genellikle bir Türk-Yunan Savaşı'na indirgenirdi. Milli mücadelenin emperyalizme karşı bir istiklal ve kurtuluş savaşı, saltanat düzenine ve anlayışına karşı da bir ihtilal olduğu yansıtılmazdı. Savaş bölümlerinde askerler ütü izi belli üniformalar giyer, subaylar pek şık gezerlerdi. Yunan, İngiliz, Fransız, Sovyet cephelerine hiç değinilmezdi. Bu dönemin halkımıza doğru yansıtılmasının yararlı olacağını düşündüm. Peki dedim, bir yıl süre istedim, uygun görüldü. 20 bölüm halinde yazdım, verdim. TRT Yönetim Kurulu bütçe sorunlarını ileri sürerek önce 90 dakikalık bir film olarak çekilmesini istedi. Sonra 3 bölüme çıktılar. Sonunda Genel Müdür Kerim A. Erdem, Yönetim Kurulu üyesi Gültekin Samancı ve yönetmen Ziya Öztan'ın çabalarıyla 6 bölüm olmasına rıza gösterdiler. Yazılan senaryonun 1/3'ünden yararlanılabilmiş, birçok ayrıntıya yer verilememiştir. Dizinin yönetmenliğini Ziya Öztan yaptı, müziği Muammer Sun üstlendi. Başta Rutka Yaziz olmak üzere filme emeği geçen herkes büyük özveriyle çalıştı, temiz bir film oldu. Çok ilgi gördü, genç izleyicilerin ilgisi beni mutlu etti. Bu açıklamayı şunun için yaptım. Şu Çılgın Türkler Kurtuluş adlı dizinin romanı değildir. Kurtuluş'tan daha kıdemli ve geniş bir çalışmadır. Şu denilebilir. Kurtuluş, Şu Çılgın Türkler'den oldukça yararlanılarak yazılmış bir dizidir. Sevgi ve saygıyla. Turgut Özakman, Mart 2005, Ankara. Başlangıç. 28 Haziran 1914, 1 Nisan 1921. Sultan Reşat, İstanbul'u ziyaret eden İngiltere'nin Akdeniz filosu komutanı Amiral Poe onuruna 28 Haziran 1914 akşamı Dolmabahçe Sarayı'nın şölen salonunda 120 kişilik bir yemek veriyordu. Konukların tören giysileriyle katıldığı görkemli yemeğin ortasında salonun büyük kapılarından biri yavaşça aralandı. Bir saray görevlisi eşikte durup bekledi. Teşrifat memuru Ercüment Ekrem Talu sessizce kapıya yaklaştı. Bir olağanüstülük olduğunu anlayan teşrifat nazırı da hızla yanlarına geldi. Yaşlı padişah dikkatini dağıtan bu davranışlardan rahatsız olmuştu. Yorgun gözlerini teşrifat nazırına çevirdi. Nazır büyük bir saygıyla yaklaştı, eğildi, olayı bildirdi. Bir Sırplı Avusturya veliahtı Arşidük Ferdinand'ı Saraybosna'da öldürmüştü. Haber hızla sofrayı dolaştı. Saray orkestrası sustu. İki teşrifatçı ağır koltuğu usulca geri çektiler. Sultan Reşat zorlukla ayağa kalkarak başsağlığı dilemek için Avusturya Macaristan Büyükelçisi'ne doğru yürüdü. Yemek sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun üst yöneticileri ertesi gün amirallik gemisine verilecek yemeğe çağrılıydılar. Ama İngiliz Akdeniz filosu sabah haber vermek gereğini duymadan İstanbul'dan ayrılmıştı. Bir ay süren diplomatik kargaşadan sonra su kaynama noktasına ulaştı. 28 Temmuz 1914 günü Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Tuna filosu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı bombaladı. Dünyayı bölüşmekte anlaşamayan büyük devletler hesaplaşmak için böyle bir fırsat bekliyorlardı. Savaş bir salgın hastalık gibi dört bir yana yayıldı. Almanya ard arda Rusya, Fransa ve Belçika'ya savaş açtı. Bunu 4 Ağustos'ta İngiltere'nin Almanya'ya karşı savaşa girmesi izledi. Sonunda savaşa katılacak ülkelerin sayısı 30'u bulacak, 10 milyon insan ölecek, 15 milyon insan sakat kalacak, 4 imparatorluk yıkılacak, yeryüzünün siyasi haritası değişecektir. Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya Macaristan'ın yanında savaşa girer. Bunun üzerine İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener bir açıklama yapar. Türkiye'yi yok edene kadar savaşacağız. Türkiye önemliydi çünkü İngiltere'nin egemenliği altında bir Türk zaferinin cesaretlendirmesinden korkulan 300 milyona yakın Müslüman bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nu hızla dize getirerek Müslümanların bağımsızlık heveslerini bastırmak İngiltere açısından şarttı. Dipnot. Padişah Halife 14 Kasım 1914'te Cihad-ı Ekber ilan ederek dünyadaki bütün Müslümanları İngilizlere ve yandaşlarına karşı savaşa çağırdı. Şaşırtıcı bir gerçek açığa çıktı. Türkiye dışındaki Müslümanlar üzerinde halifenin bir etkisi olmadığı anlaşıldı. Tersine İngiliz ve Fransızlar adına silahlandırılan Müslüman askerler Osmanlılara karşı şevkle savaşacak, Mekke Şerifi Hüseyin bile İngilizlere karşı silaha sarılmak yerine onlarla anlaşarak Osmanlı kuvvetlerini arkadan vurmayı tercih edecek, hatta Türklere İngiliz ve Fransızların bile reva görmediği şekilde zalimce davranacaktır. Osmanlıların ümmet döneminin sona erdiğini anlamaları için Birinci Dünya Savaşı'nın bu acı ve ibret verici sahnelerini yaşamaları gerekmişti. Bilgili ve akıllı olanlar bunu bir daha unutmayacaklardı. Emperyalistler arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması 6 gizli anlaşma ile karara bağlanır. 1917 yılında ABD, İngiltere ve yandaşlarının yanında yer alırken, Çarlığı deviren Bolşevikler kendi iç kavgalarını sonuçlandırmak için savaştan çekildiler. Zavallı Anadolu 5 cepheye durup dinlenmeden kan ve can pompalıyordu. O kadar ki 4 yıl süren savaşın sonuna doğru yaşı kaç olursa olsun kilosu 45'i geçen her genç cepheye sürülecektir. Dipnot, Yüzbaşı Selahattin'in romanı 2. cilt sayfa 10. Bulgaristan Eylül sonunda teslim bayrağını çeker, Almanya ile bağlantı kesilir. İttihat ve Terakki iktidarı yenilgiyi kabullenerek mütareke ister. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan beri hızla gerileyerek sonunda bir yarı sömürge olmuş, süslü bir operet imparatorluğuna dönmüştür. Savaştan iyice tükenmiş olarak çıkar, süsü de dökülmüştür. Pan-Türkizm Hazar kıyılarında, Pan-İslamizm Arabistan çöllerinde ölmüş, elde yalnız bitkin ve yoksul Anadolu kalmıştır. 30 Ekim 1918'de İngiliz deniz üssü Mondros'ta mütareke anlaşması imzalanır. İttihat ve Terakki'nin başlıca yöneticileri, başta Enver, Talat ve Cemal Paşalar olmak üzere yurt dışına kaçar. Osmanlı Devleti'ne ve Türklere karşı Orta Çağ'ın Haçlı anlayışıyla Yeni Çağ'ın ürünü emperyalizmi kaynaştıran acımasız bir politika uygulanacaktır. Dipnot, Sevr Anlaşması, Üçlü Anlaşma, işgaller, Galler, Yunanlıları ve Ermenileri destekleme, Yunan savaşları, Yunan kıyımlarına tepki göstermeme, 1921-22 yılı uygulamaları, Lozan'daki tutumları. İlk adımda Osmanlı orduları dağıtılır, silahlar toplanmaya başlar, donanma gözaltına alınıp ulaştırma ve haberleşme kurumlarına el konulur. 337 bin asker terhis edilir. Gizli anlaşmalara uygun olarak İtalyanlar Güneybatı Anadolu'yu, Fransızlar Ermenilerle birlikte Çukurova'yı, İngilizler Musul ve Güneydoğu Anadolu'yu işgal ederler. Çanakkale, Mudanya, Samsun ve Merzifon'a İngiliz, Zonguldak ve Doğu Trakya'ya Fransız, Konya'ya İtalyan birlikleri yerleşir. Ermenilerin yakıp yıktığı Kuzeydoğu Anadolu yeniden Ermenilere açılacaktır. Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti'ni kurmak için silahlanmış Rum çeteleri faaliyete geçerler. İstanbul ortaklaşa işgal edilir. Dipnot, Boğaz'da demirleyen 50'den fazla savaş gemisinden kurulu dev donanmanın içinde Mondros'u imzalayan Amiral Galthorpe'un verdiği söze rağmen 4 Yunan savaş gemisi de yer alır. Bugün Türkler için çok acı bir gündür. İstanbullu Rumlar ve Ermeniler ise sevinçten deliye dönerler. Şehir Yunan bayraklarıyla donatılır. Yüzlerce yıldan beri yurttaşlık, hemşerilik, komşuluk, arkadaşlık yaptıkları, birlikte büyüdükleri insanların bu en acı gündeki sevinç gösterileri Türkleri bir daha unutamayacakları kadar incitecektir. Görgüsüzlüğü iyice arttırırlar. Beyoğlu Caddesi'ndeki Yunan elçiliğine bayrak çekilirken ve indirilirken yapılan tören sırasında Rumlar oradan geçen bir Türk selam durmaz ve fesini çıkarmazsa döverler. Rum ve Ermeni patrik haneleri Türkiye aleyhindeki her türlü entrikanın odağı olurlar. Ermeni kıyımı yaptıkları veya İngiliz esirlerine kötü davrandıkları ileri sürülerek asker ve sivil birçok yönetici İngilizlerce tutuklanır ve Malta'ya sürülür. Gerici Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin yurt dışına sürülmüş ya da kaçmış üst kadrosu kin ve iktidar özlemiyle tutuşmuş bir halde İstanbul'a geri döner. Dipnot, bu kadro milli duygudan yoksun ümmetçilerden, istiklal fikri olmayan çeyrek aydınlardan, işbirlikçilerden, din sömürücüleri ve yobazlardan oluşuyordu. Vahidettin, Damat Ferit ve bunların çevresi genel olarak bu karanlık, karışık partiye dayanırlar. Bu parti yöneticileri İngilizlere yararlanabilmek için hiçbir araştırmaya dayanmadan iddiatçıların Ermeni kıyımı yaptığını kabul ederler. Bu parti yüzyıllardır her yeni, ileri, aydınlık, çağdaş harekete karşı duran tutucu, gerici anlayışın 20. yüzyıldaki uzantısıdır. Daha sonraki tutucu, gerici, karşı devrimci anlayışlara ve partilere de analık edecektir. Türlü ayrılıkçı dernekler kurulur. Bazı aydınlar birdenbire Kürt, Çerkez ya da Arap olduklarını anımsarlar. Bazı ümitsiz aydınlar da İngiliz, Fransız veya Amerikan mandasını ya da himayesini arayan akımlar arasında bocalamaktadır. Bir çöküş ve çözülüş dönemine girilmiştir. Dipnot. Fadih Rıfkı Atay diyor ki, mütareke edebiyatında cinayet yerine geçen şeylerden biri de Türklerde milliyet duygusu uyandırmaktı. Marif Nazırı Fahrettin Rum Beyoğlu okul kitaplarından Türk kelimesinin çıkarılmasını emreder. Bazı aydınlar Türk olmadıklarını açıklarlar. Hürriyet ve İtilafçı filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı bir Fransız gazetesine şu demeci verir. İngilizlerden çok şey öğrendim. Fransız medeniyetine hayranım. Bende duygu ve düşünce bakımından beğenilecek ne varsa sizindir. Bende fena olan her şeyin kaynağı benim. Türklerin kurduğu Osmanlı Devleti'ni yönetenler yüzyıllarca Türklüğü hakir görmüşlerdi. Mütareke ile birlikte bu tavır yeniden belirir. Şair Cenap Şahabettin bir Fransız dergisine verdiği yazıda şöyle diyebilecektir. Türkler ilim ve medeniyet sahasında hiçbir şey yapmamışlar, hiçbir eser vücuda getirmemişlerdir. Ne bir mezhep, ne bir felsefe, ne de bir sanat yaratmışlardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, sayfa 125. 1918 yazında Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 6. Mehmet sanıyla 36. padişah olarak tahta çıkan Vahidettin, devletin ve tahtının geleceğini dönemin süper devleti İngiltere'nin lütfuna bağlamıştır. İngiltere Karadeniz Ordusu Komutanı General Milne Londra'ya şu mesajı yollar. 6. Mehmet, İngilizlerin Türkiye'de idareyi mümkün olduğu kadar süratle ellerine almasını bekliyor. Dipnot, Ceşke, İngiliz belgeleri, sayfa 4, 16-12-1918. Amiral Webb'in mektubu, padişah bizi buraya yerleştirmek istiyor. Dipnot, S.R. Sonyel, Dış Politika, 1. cilt, sayfa 44. Damat Ferit, Amiral Kaltorp'a şöyle diyecektir. Padişahım ve benim yegane ümidimiz Allah'tan sonra İngiltere'dir. Dipnot, Ceşke, İngiliz belgeleri, sayfa 9, 37-1919. Vahidettin, 30 Mart 1919'da Damat Ferit aracılığıyla kendi eliyle yazdığı bir tasarıyı İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp'a ulaştıracaktır. Özeti şudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 15 yıl müddetle İngiliz sömürgesi olması. Dipnot, Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri, sayfa 234 ve birçok kaynakta. Osmanlı hükümdarının kurtuluş reçetesi budur. Vahidettin, İngiliz sömürgesi olabilmek ümidiyle her türlü yola başvurur. Aklına onurlu, başı dik, bağımsız bir Türkiye gelmez. Kimseye güvenemediği için ablasının kocası Damat Ferit'i ard arda sadrazamlığa getirir. Dipnot, Veliaht Abdülmecid İngiliz elçiliği baş tercümanı Ryan'a şu açıklamayı yapmıştır. Anadolu'daki hareket haince, aptalca ve gaddarcadır. Ceşke, TSK kronolojisi, sayfa 56-88-1919. Şehzade Abdülhalim Efendi bu gelişmelere bakarak daha 1919 sonunda şöyle diyecektir. Bu hanedan bitmiştir, bizden millete hiçbir hayır beklenemez artık. Bizi bir tarafa atarak millet kendini kurtarmalıdır. Yakın tarihimiz 3. cilt, sayfa 316. Halk uzun yıllardan beri cephede ölümle, cephe gerisinde yoksullukla boğuşa boğuşa tükenmiş, içine kapanmıştır. Dipnot, ama Çukurova'yı işgal eden Fransız birlikleri ve bu birliklerde görevli Ermeniler çevreyi tarana başlayınca iş değişir. Dört yolun Karaköse köyü halkı yollara barikatlar kurar ve 19 Aralık 1918'de gelen talancıları silahla karşılar. İşgal yağma ve kıyım yayıldıkça direniş genişleyecek, Güney Anadolu Fransızlara karşı bütünüyle silaha sarılacaktır. H. Saral, Vatan Nasıl Kurtuldu, sayfa 28. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde Pontusçu çetelere karşı da Karadeniz halkı silahlanır. Haksızlığa uğrayan, tehlikeyi gören halk ayağa kalkmaya başlar. Bu sırada fırsatçı Yunanlara gün doğar. Bu küçük, tecrübesiz devletin hırslı yöneticilerinde ölçüsüz bir genişleme tutkusu vardır. Genişlemek için tarihi kurcalayıp dururlar.